15, 34 numara ve 27 numara. Dantes, zindanda unutulmuş mahkumların başına gelen bahtsızlıkların her aşamasını yaşadı. İşe, umudun ardından gelen ve masumiyetin bilinci olan gururla başladı. Ardından masumiyetinden kuşkulandı. Bu kuşku, hapishane müdürünün ruh sağlığının bozukluğu ile ilgili düşüncelerini doğrular gibiydi. Nihayet gururunun doruklarından aşağı yuvarlandı. Önce Tanrı'ya değil, İnsanlara yakardı. Tanrı en son çaredir. Önce Tanrı'ya yakarmakla işe başlaması gereken bir bahtsız, ona ancak bütün umutları kaybolduktan sonra yönelir. Bu yüzden Dantes daha karanlık ve daha kasvetli olsa da kendisini başka bir zindana nakletmeleri için yalvardı. Değişiklik, daha kötü koşulları içerse de bir değişiklikti ve Dantes'i birkaç gün oyalayacaktı. Havalanmaya, açık havaya çıkarılması, kendisine kitaplar, araç gereçler verilmesi için yalvardı. Bu isteklerin hiçbiri kabul edilmese de umurunda değildi. O talep etmeyi sürdürüyordu. Sanki mümkünmüş gibi, eskisinden daha suskun olan yeni zindancısıyla konuşmaya başlamıştı. Kendi sesini duymak için konuşan Dantes, kendi kendine konuşmayı da denemişti. Ama bu monolog onu korkutuyordu. Dantes, özgürken, tasvir edilemez sefahat aleminin ve ürkütücü dostlukların iğrenç coşkusuyla bir araya gelmiş serserilerden, haydutlardan, katillerden oluşan koğuş ahalisinin çok korkunç olduğunu düşünmüştü. Artık kendisiyle hiç konuşmayan o duygusuz zindancınınkinden başka yüzler görmek için o batakhanelerden birine atılmayı isteyecek duruma gelmişti. Üzerinde alçaltıcı giysileri, ayağında zinciri, omuzunda damgasıyla kürek mahkumu olmadığına üzülüyordu. Kürek mahkumları en azından kendi benzerleriyle bir topluluk oluşturuyor, açık havayı soluyor, gökyüzünü görüyorlardı. Kürek mahkumları çok mutluydu. Bir gün zindancıya kim olursa olsun, hatta adından söz edildiğini duyduğu o deli baş rahip de olsa yanına bir başka mahkumun verilmesi için yalvardı. Ne kadar katı görünürse görünsün, bir zindancının içinde her zaman bir insanlık kırıntısı kalır. Bu zindancı, yüzünden hiç belli olmasa da zorunlu bir mapusluk çeken bu bahtsız genç adam için yüreğinin derinliklerinde bir merhamet duygusu beslemişti. 34 numaranın talebini müdüre iletti. Ama bir siyasetçi gibi temkinli olan müdür, Dantes'in mahkumları ayaklandırmak, bir komplo hazırlamak, bir kaçma girişimi için bir dosttan yardım almak istediğini düşünerek bu talebi reddetti. Dantes, insani çözüm yollarını tüketmişti. Bunun yerine, olması gerektiği gibi, söylediğimiz gibi, Tanrı'ya yöneldi. Böylece, dünyaya saçılmış olan ve kaderin iki büklüm ettiği bahtsızlar tarafından toplanan bütün dini düşünceler zihnini ferahlatmaya geldi. Annesinin öğrettiği duaları hatırladığında, onların daha önce hiç fark etmediği anlamlarla yüklü olduğunu anladı. Çünkü dua, mutlu insana anlam açısından içi boş ve tek düze bir bütünlük olarak görünür. Ta ki bir gün keder o bahtsıza, Tanrı ile konuşmasına aracılık eden bu ulvi dili açıklayana dek. Bunun üzerine coşkuyla değil, öfkeyle dua etti. Yüksek sesle dua ederken artık söylediği sözlerden korkmuyor, kendinden geçiyordu. Her söylediği sözde Tanrı'yı görüyordu. Mütevazi ve mahvolmuş yaşamında bütün yaptıklarını her şeye kadir Tanrı'nın iradesine sunuyor, dersler çıkarıyor, yerine getirmesi gereken görevleri fark ediyordu. Ve her duanın sonunda, insanların bir yolunu bulup Tanrı'dan ziyade insanlara yönelttiği şu çıkarcı dileği tekrarlıyordu. Suçlarımızı bağışlayın, tıpkı bizim, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi. Dantes coşkulu dualarına rağmen hala tutukluydu. Ardından zihnine kasvetli düşünceler üşüşmeye başladı. Bir bulut gözlerinin önünde genişliyordu. Sıradan ve eğitimsiz biri olan Dantes için geçmiş, ancak bilimin kaldıracağı koyu bir örtünün arkasında kalmıştı. Zindanının yalnızlığında ve düşüncesinin yalıtılmışlığında, hayal gücünün zenginleştirip şiirselleştirdiği eski çağları, yitip gitmiş halkları zihninde canlandırıp geri getiremiyor, gözlerinin önünden geçerken Martin'in Babil'le ilgili tablolarındaki gibi devasa ve göğün aleviyle aydınlanmış görünen antik kentler kurmayı beceremiyordu. Onun geçmişi çok kısa, şu anı belirsiz, geleceği kuşkuluydu. Belki de sonsuz bir gecede 19 yıllık aydınlığı düşünecekti. Hiçbir şey onu oyalayamıyordu. Çağlar arasında süzülüp uçmayı tercih edecek olan hareketli ruhu, kafesteki bir kartal gibi tutsak kalmak zorundaydı. Böylece belli bir nedeni olmadan ve kaderin olağanüstü bir oyunuyla mahvolan mutluluğunu takıntı haline getiriyor, kendini kaptırdığı, evirip çevirdiği bu düşünceyi her yönüyle inceliyor ve onu adeta Dante'nin cehennemindeki acımasız Ugolino'nun başpiskopos Roger'ın kafatasını yemesi gibi iştahla dişliyordu. Dante'sin güç temelinde yükselen geçici inancı başarıyı yakalayanlarda olduğu gibi kaybolup gitti. Ama o inancından başarıya ulaşmak için yararlanamamıştı. Çileciliğin yerini öfke aldı. Edmund, zindancının dehşetle geri adımlar atmasına yol açan küfürler savurmaya başladı. Bedenini zindanın duvarlarına vuruyor, bir kum tanesinin, bir saman çöpünün, bir hava akımının verdiği ufacık bir sıkıntı karşısında çevresindeki her şeye, özellikle de kendisine çılgınca öfkeleniyordu. O zaman Wilford'un kendisine gösterdiği eliyle dokunduğu o ihbar mektubu aklına geliyor, her satır duvarda Belshazzar'ın Mene, Tekel, Peres'i gibi alev alev beliriyordu. Kendi kendine onu içinde bulduğu bu uçuruma gönderenin Tanrı'nın gazabı değil, insanların kini olduğunu söylüyor, bu meçhul kişileri ateşli hayal gücünün aklına getirdiği tüm işkencelere mahkum ediyor ve en korkunç işkencelerin onlara hafif ve kısa geleceğini düşünüyordu. Çünkü işkenceden sonra ölüm geliyordu ve ölümde sükunet olmasa da en azından sükunete benzeyen bir duyarsızlık vardı. Kendi kendine düşmanları hakkında ölümün sükunet olacağını ve acımasızca cezalandırmak isteyen için ölümden başka araçlar olduğunu söyleye söyleye intihar düşüncelerinin kasvetli durağanlığına düştü. Felaketin yokuşunda böyle karamsar düşüncelerin pençesine düşenin vay haline. Bu pırıl pırıl dalgaların maviliği gibi uzanan ama içinde yüzenlerin ayaklarını kendine çeken, soğuran, yutan, katrana benzeyen bir balçıkta gitgide gömüldüklerini hissettikleri o ölü denizlerden biridir. Bir kez böyle bir duruma düştüğünde ilahi yardım gelmezse her şey bitmiştir ve harcayacağı her çaba onu ölümün derinliklerine daha da çeker. Yine de bu manevi can çekiş hali belki de kendisinden önceki acı ve kendisinden sonraki ceza kadar korkunç değildir. Bu size ağzı açık uçurumu ama aynı zamanda uçurumun dibindeki hiçliği gösteren baş döndürücü bir tesellidir. Bu aşamaya gelen Edmund bu düşüncede biraz teselli buldu. Bütün kederleri, bütün acıları ve peşlerinden sürükledikleri o hayaletler korteji, zindanının ölüm meleğinin sessiz ayağını koyabileceği o köşesinden adeta uçup gitmişti. Geçmiş yaşamına huzurla, geleceğine dehşetle bakan Dantes, kendine bir sığınak gibi gelen o orta noktayı seçti. Bazen, diyordu kendi kendine, hala insan olduğum dönemde, o özgür ve güçlü insan diğerlerine yerine getirecekleri talimatları verdiğinde, göğü bulutların kapladığını, denizin titreşip gürüldediğini, gökyüzünün bir köşesinde doğan fırtınanın devasa bir kartal gibi ufkun iki yanını dövdüğünü gördüğümde, gemimin güçsüz bir sığınak olduğunu hissederdim. Çünkü bir devin elindeki tüy kadar hafif gemim kendiliğinden ürperir, titrerdi. Kısa süre sonra dalgaların korkunç gürültüsü, sivri kayalıkların görüntüsü bana ölümü haber verir ve ölüm beni korkuturdu. Kurtulmak için elimden geleni yapıp, Tanrı ile mücadele etmek için insanın bütün güçlerini ve denizcinin tüm zekasını bir araya getirirdim. Çünkü o zaman mutluydum. Çünkü hayata geri dönmek, mutluluğa geri dönmek anlamına gelirdi. Çünkü bu ölümü ben çağırmamış, ben seçmemiştim. Alplerden ve çakıl taşlarından bir yatakta uyumak bana zor geliyordu. Benim gibi kendini inançlı sanan birinin ölümden sonra martılara ve akbabalara yem olma ihtimaline öfkeleniyordum. Ama bugün durum farklı. Bana hayatı sevdirecek her şeyi kaybettim. Bugün ölüm bana beşiğinde sallayacağı bebeğe gülümseyen süt anne gibi gülümsüyor. Bugün kendi irademle ölüyorum ve tıpkı zindanımda 3000 tur yani 30.000 adım attığım yani yaklaşık 10 fersah yürüdüğüm umutsuzluk ve öfke dolu bir gecenin ardından olduğu gibi bezgin ve tükenmiş bir halde uykuya dalıyorum. Zihninde bu düşüncenin filizlenmesiyle genç adam daha uysallaştı, daha güleç oldu. Sert yatağına ve siyah ekmeğine daha kolay uyum sağladı. Az yedi, hiç uyumadı ve tıpkı yıpranmış bir giysi gibi dilediği zaman orada bırakabileceğinden emin olduğu o yaşam kalıntısını giderek daha katlanır buldu. Ölmenin iki yolu vardı. Biri çok basitti hatkasını pencerenin bir parmaklığına bağlamak ve kendini asmak. Diğeri ise yemek yer gibi yapıp kendini açlıktan ölmeye terk etmek. Dantes ilk yöntemi oldukça tiksindirici buldu. Serenlere asılan korsanların korkusuyla yetişmişti. Bu yüzden kendini asmak, onun için kendine uygulamak istemediği alçakça bir ölüm cezasıydı. Bu yüzden ikinci seçeneği benimsedi ve aynı gün uygulamaya başladı. 4 yıl, anlattığımız ve birbirini izleyen ruh halleriyle akıp gitmişti. Dantes ikinci yılın sonunda günlerini saymaktan vazgeçmiş ve bir süre önce müfettişin kendisini kurtardığı zaman mefhumunun yoksunluğuna yeniden düşmüştü. Dantes, ölmek istiyorum demiş ve ölüm tarzını seçmişti. Bunun üzerine kendisiyle iyice hesaplaşmış ve kararından geri dönmemek için bu yolla öleceğine dair kendi kendine yemin etmişti. Sabah ve akşam yemekleri getirildiğinde onları yemiş gibi yapıp pencereden dışarı atacağım diye düşünmüştü. Kendine söz verdiği gibi davrandı. Günde iki kez sadece gökyüzünü görmesine izin veren parmaklıklı pencereden önce neşeyle, ardından düşünerek ve nihayet pişmanlıkla yemeklerini atıyor, bu korkunç planı uygulayacak gücü bulması için ettiği yeminini hatırlaması gerekiyordu. Bir süre önce iğrenç bulduğu yemekler, katlanılmaz bir açlığın etkisiyle gözüne iştah açıcı görünüyor, nefis kokular yayıyordu. Bazen tabağı bir saat elinde tutuyor, gözlerini o çürümüş et parçasından ya da o kokmuş balıktan, siyah ve küflenmiş ekmekten ayıramıyordu. Bunlar içinde çırpınan ve onu ara sıra kararından dönmeye zorlayan son yaşam içgüdüleriydi. O zaman zindanı ona eskisi kadar kasvetli görünmüyor, durumunu o kadar umutsuz bulmuyordu. Henüz gençti, 25-26 yaşlarında olmalıydı. Önünde yaklaşık 50 yıllık, yani yaşadığının iki katı bir ömür vardı. Bu olağanüstü zaman diliminde bir yığın olay kapıları zorlayabilir, if şatosunun duvarlarını yıkabilir ve onu özgürlüğüne kavuşturabilirdi. Bunun üzerine yemeği ağzına yaklaştırıyor ama o zaman ettiği yemini hatırlıyor ve bu yürekli genç yeminini çiğneyecek kadar alçalmaktan çok korktuğu için gönüllü Tantalos gibi yemeği istemsizce ağzından uzaklaştırıyordu. Böylece varlığından geriye kalanı da katı ve acımasız bir tavırla harcadı ve bir gün getirilen yemeği pencereden atacak gücü kendinde bulamadı. Ertesi gün gözleri görmüyor, zar zor işitiyordu. Zindancı onun ciddi bir hastalığa yakalandığını sanırken Edmund yakında ölmeyi umuyordu. Gün böyle geçip gitti. Edmund bedeninin uyuştuğunu ve biraz rahatladığını hissediyordu. Midesindeki kramplar yatışmış, susuzluğun katlanılmazlığı azalmıştı. Gözlerini kapadığında geceleri balçıkla kaplı arazilerin üzerinde gezinen saman alevine benzeyen bir yığın parlak ışık görüyordu. Bu belirtiler o meçhul ülke olarak adlandırılan ölümün alacakaranlığıydı. Akşam 9'a doğru aniden kenarına yattığı duvardan boğuk bir gürültü geldiğini duydu. Bu zindanda onca iğrenç hayvanın çıkardığı gürültü yüzünden Edmund yavaş yavaş uykusunu böyle ufak tefek şeyler için bölmemeye alışmıştı. Ama bu kez kah yeme içme yoksunluğundan duyuları ayağa kalktığından, kah gürültünün her zamankinden daha güçlü olmasından, kah da ölüm saatinde her şey önem kazandığından Edmund daha iyi dinlemek için kafasını kaldırdı. Bu devasa bir pençenin, güçlü bir dişin ya da bir aletin taşlara uyguladığı basıncın ahenkli gürültüsüne benziyordu. Yorgun düşmüş olsa da genç adamın zihni mahkumların aklından hiç çıkmayan sıradan bir düşünceyle, özgürlük düşüncesiyle sarsılmıştı. Artık kendisi için bütün gürültülerin sona ereceği bir anda gelen bu gürültünün, Tanrı'nın nihayet acılarına merhamet ettiğinin ve onu ayakları mezarın üzerinde sendelerken durması için uyarmasının kanıtı olduğunu düşündü. Sıklıkla zihnini yorarak düşündüğü dostlarından, sevdiği insanlardan birinin o anda kendisi için uğraşmadığını ve aralarındaki mesafeyi yakınlaştırmaya çalışmadığını kim bilebilirdi ki? Ama hayır, kuşkusuz Edmund yanılıyordu ve bu ölümün kapısında salınan düşlerden biriydi. Yine de Edmund bu gürültüyü dinlemeye devam ediyordu. 3 saat süren bu gürültü, Edmund'un bir çöküntü sesi duymasıyla sona erdi. Birkaç saat sonra daha yakından ve daha güçlü bir şekilde yeniden duymaya başladı. Edmund, kendisini hayatla ilişkilendiren bu çalışmayla ilgilenirken aniden zindancı içeri girdi. Edmund, ölmeye karar verdiği yaklaşık 8 günden planını uygulamaya koyduğu 4 gündür kendisine hangi hastalığa yakalandığını sorduğunda ona hiç cevap vermemiş, kendisine dikkatle baktığında Yüzünü duvara doğru dönmüştü. Ama bugün zindancı o boğuk gürültüyü duyabilir, kaygılanabilir, bu işe bir son verebilir ve belki de böyle düşüncesi bile Dantes'in son anlarını şekillendiren o umudu yok edebilirdi. Zindancı yemek getirmişti. Yatağında doğrulan Dantes, sesini yükselterek aklına gelen her şeyden, getirdiği yemeklerin berbatlığından, bu zindanın iliklerine işleyen soğuğundan söz etmeye, daha yüksek sesle bağırabilmesini meşrulaştırabilmek için homurdanmaya, yakınmaya başlayarak, o gün hasta mahkum için temin ettiği et suyunu ve taze ekmeği getiren zindancının sabrını zorladı. Ne mutlu ki adam onun sayıkladığını sandı. Yiyecekleri her zamanki gibi ayağı aksak masanın üzerine bırakıp çıktı. Yalnız kalan Edmund yeniden neşeyle dinlemeye başladı. Artık gürültü çok net geldiğinden genç adam duymak için çaba harcamıyordu. ''Hiç kuşku yok,'' dedi kendi kendine. Gündüz olmasına rağmen bu gürültü devam ettiğine göre kaçmaya çalışan kişi benim gibi bahtsız bir mahkum. Ah, yanında olsaydım ona nasıl da yardım ederdim. Aniden felaketlere alışmış olan ve insani mutluluklara kendini kolayca kaptırmayan o beynin içinde, o umut seherinin üzerine karanlık bir bulut çöktü. Zihninde hemen bu gürültüyü müdürün yan hücrede tadilat için görevlendirdiği birkaç işçinin çıkardığı düşüncesi şekillendi. Bundan emin olmak kolaydı ama bu soruyu sormak riskli olmaz mıydı? Kuşkusuz zindancının gelmesini beklemek, ona bu gürültüyü dinletmek ve o sırada onun yüz ifadesini incelemek yeterli olacaktı. Ama böyle kısa süreli bir tatmini yaşamak, çok değerli çıkarlara ihanet etmek anlamına gelmiyor muydu? Ne yazık ki Edmund'un boşalan beyni bir düşüncenin uğultusuyla afallamıştı. Zihni bir buhar gibi salınacak ölçüde güçten düşmüştü ve odaklanamıyordu. Edmund, düşüncelerini netleştirmek ve muhakemesini aydınlatmak için tek bir çaresi olduğunu anladı. Bakışlarını zindancının masaya bıraktığı hala tüten et suyuna yöneltti. Ayağa kalkıp sendeleyerek masaya gitti. Kaseyi alıp dudaklarına götürdü ve et suyunu tasvir edilemez bir ferahlık duygusuyla içti. Ardından bununla yetinmeye karar verdi. Açlıktan perişan olmuş bahtsız kazazedelerin kurtarıldıktan sonra ağır bir yemeği oburca yiyip öldüklerini duymuştu. Edmund ağzına götürdüğü ekmeği masanın üzerine bırakıp yeniden yatağına uzanmaya gitti. Edmund ölmek istemiyordu. Kısa süre sonra beyninin aydınlandığını hissetti. Bütün belirsiz ve kavranamaz düşünceler, belki de bir hanesinin fazlalığıyla insanı hayvandan üstün kılan bu mükemmel satranç tahtasındaki yerlerini alıyorlardı. Düşünebiliyor ve düşüncesini akıl yürüterek pekiştirebiliyordu. Bunun üzerine kendi kendine şöyle dedi. ''Hiç kimseyi tehlikeye atmadan olayı açığa çıkartmak gerek. Çalışan sıradan bir işçi ise duvara vurmam yeterli olacak. Hemen kimin hangi amaçla duvara vurduğunu tahmin etmek için işini bırakacak. Ama işini bir talimat üzerine yaptığı için kısa süre sonra yeniden çalışmaya başlayacak. Tersine bir mahkumsa gürültü onu ürkütecek, yakalanmaktan korkup çalışmasına ara verecek. Ve ancak gece herkesin yatıp uyuduğuna inandığında yeniden başlayacak. Edmund hemen yeniden ayağa kalktı. Bu kez dizleri titremiyor, gözleri kararmıyordu. Zindanının bir köşesine gidip duvardan nemden yıpranmış bir taş parçası kopardı ve sesin en hassas bir şekilde yankılandığı noktaya gitti. Üç kere vurdu. İlk vuruşla birlikte gürültü kesildi, sanki büyü yapılmıştı. Edmund tüm ruh haliyle dinledi. Bir saat, iki saat akıp gitti. Yeni bir gürültü duyulmadı. Edmund duvarın öteki yanında mutlak bir sessizlik sağlamıştı. Yüreği umutla dolan Edmund ekmeğinden birkaç lokma yedi. Birkaç damla su içti ve doğanın kendisini donattığı güçlü bedeni sayesinde kendisini daha önceki gibi hissetti. Sessizlik gün boyunca devam etti. Gece olduğunda gürültü hala başlamamıştı. ''Bu bir mahkum,'' dedi içinden Edmund, tasvir edilemez bir sevinçle. O andan itibaren zihni faaliyete geçti. Hareketliliği onu yaşama geri döndürdü. Gece hiçbir gürültü duymadan geçti. Gün doğduğunda zindancı yemek getirdi. Edmund dünküleri yiyip bitirmişti. Yeni gelen yemekleri de yiyip bitirdi. Hiç durmadan gürültünün başlayıp başlamadığını duymaya çalışıyor, bu çalışmanın tamamen sona erdiği düşüncesiyle titriyor, zindanında 10-12 fersah yürüyor, penceresinin demir parmaklıklarını saatlerce sarsarak uzun zamandır unuttuğu hareketlerle kollarına, bacaklarına esneklik ve güç kazandırıyor, nihayet kollarını uzatıp bedenine yağ sürdükten sonra mindere çıkacak bir güreşçinin yaptığı gibi kaderiyle göğüs göğüse mücadele etmeye hazırlanıyordu. Bu yoğun egzersizlere ara verdiğinde, özgürlük çabasında, özgür kalmak için kendisi kadar acele eden bir başka mahkum tarafından durdurulduğunu tahmin edemeyen, o mahkumun temkinliliği karşısında sabırsızlanarak gürültünün yeniden başlamasını bekliyordu. 3 gün, dakika dakika sayılan ölümcül 72 saat akıp gitti. Nihayet bir akşam zindancının son kez gelmesinin ardından Dantes 100. kez kulağını duvara yapıştırdığında sessiz taşlarda beyninde boğuk bir şekilde yankılanan algılanması zor bir sarsıntı hisseder gibi oldu. Dantes sarsılan beynini rahatlatmak için geriledi. Zindanda birkaç tur attı ve kulağını yeniden aynı noktaya dayadı. Öte yanda bir hareketlilik olduğuna hiç şüphe yoktu. Mahkum güzergahının tehlikeli olduğunu anlayıp farklı bir yön seçmişti ve işine daha güvenli bir şekilde devam etmek için kaldıraç yerine makas kullanıyordu. Bu düşünceyle yüreklenen Edmund, yorulmak bilmez mahkuma yardım etmeye karar verdi. Önce arkasında özgürlüğe kavuşmak için bir çalışmanın yürütüldüğüne inandığı yatağının yerini değiştirdi ve gözleriyle duvarı delebileceği, nemli çimentoyu kazabileceği ve nihayet bir taşı yerinden sökebileceği bir nesne aradı. Hiçbir şey bulamadı. Bıçağı ya da kesici bir aleti yoktu. Sadece demir parmaklıklar vardı ve bu parmaklıklar duvara sağlam bir şekilde gömüldüğünden onları zorlamanın boşuna bir çaba olacağından emindi. Zindanda sadece bir yatak, bir sandalye, bir masa, bir kova, bir testi vardı. Bu yatakta birçok zıvana dili vardı ama bu diller tahtaya vidalarla iyice gömülmüştü. Bu vidaları çıkarıp zıvana dillerini koparmak için tornavida gerekiyordu. Masanın ve sandalyenin üzerinde hiçbir şey yoktu. Eskiden kovanın bir kulbu vardı ama bu kulp bir süre önce koparılmıştı. Dantes için tek çare testisini kırmak ve köşesini sivri bir şekilde yontulmuş parçalardan biriyle işe koyulmaktı. Yere bıraktığı testi parçalara ayrıldı. Sivri 2-3 parçayı seçen Dantes, onları ot minderinin içine saklayıp kalanları ortada bıraktı. Testisinin kırılması kaygı uyandırılmayacak kadar doğal bir olaydı. Edmund'un önünde çalışmak için tüm bir gece vardı ama el yordamıyla çalışmak gerektiği için karanlıkta işler yolunda gitmiyordu. Kısa süre sonra şekilsiz aletini çok sert bir kum taşını kazıyarak körelttiğini hissetti. Bunun üzerine yatağını geri itip günün doğmasını bekledi. Umuduyla birlikte sabrı da geri gelmişti. Gece boyunca yer altındaki çalışmasını sürdüren meçhul madenciyi dinledi. Gün doğduğunda zindancı geldi. Dantes ona dün akşam su içerken elinden düşen testinin kırıldığını söyledi. Zindancı kırılan parçaları götürme zahmetine girmeden homurdanarak yeni bir testi getirmeye gitti. Birazdan geri döndüğünde mahkuma biraz daha dikkatli davranmasını söyleyip gitti. Dantes kilidin daha önceleri çevrildiğinde yüreğini daraltan gıcırtısını tasvir edilemez bir sevinçle dinledi. Uzaklaşmasını beklediği adım seslerinin sönümlenmesiyle yatağa doğru atılıp yerini değiştirdi. Ve zindanına sızan zayıf gün ışığının aydınlığında dün akşamki çalışmasının hiçbir işe yaramadığını fark etti. Taşı çevreleyen alçı yerine taşın ortasını kazımıştı. Nem alçıyı yumuşatmıştı. Alçının parçalar halinde koptuğunu gören Dantes'in yüreği sevinçle çarptı. Doğrusu bu parçalar adeta atomları andırıyordu. Yine de Dantes yarım saat sonra ancak bir avuç dolusu alçı koparabilmişti. Bir kayaya rastlanmayacağını varsayan bir matematikçi, bu çalışmanın bu tempoyla 2 yıl sürmesi halinde 2 ayak kare genişliğinde ve 20 ayak derinliğinde bir geçit açılabileceğini hesaplayabilirdi. Bunun üzerine mahkum, her zaman çok yavaş akıp giden ve umut, umutsuzluk, dua ile kaybettiği o uzun saatleri bu çalışmaya ayırmadığına pişman oldu. Bu zindanda geçirdiği yaklaşık 6 yıl boyunca ne kadar yavaş olursa olsun ne işler başarırdı. Ve bu düşünce ona yeni bir motivasyon kazandırdı. 3 gün içinde olağanüstü önlemler alarak çimentoyu sökmeyi ve taşı açığa çıkarmayı başardı. Duvar, ortalarında sağlamlığı arttırmak için yer yer kesme taş yerleştirilmiş molos taşlarından yapılmıştı. İşte bu kesme taşlardan birinin etrafını neredeyse tamamen kazımıştı. Şimdi taşı sarsarak oyuğundan çıkarmak gerekiyordu. Dantes bu işi tırnaklarıyla yapmayı denedi ama tırnakları yetersiz kaldı. Dantes'in manivela niyetine kullanmak için sokuşturduğu testi parçaları kırılıyordu. 1 saat süren ve bir işe yaramayan çabalardan sonra alnındaki ter ve endişe karışıklığıyla ayağa kalktı. Demek bu işten daha baştan vazgeçecek, hiçbir işe yaramadan, hiç çalışmadan, belki de kendisi de bu işten usanacak olan komşusunun her şeyi yapmasını bekleyecekti. O zaman aklına bir fikir geldi. Gülümseyerek ayakta beklerken terle nemlenmiş alnı kendiliğinden kurudu. Zindancı, Dantes'in çorbasını hep tenekeden bir tencerenin içinde getiriyordu. Bu tencerede kendisinin ve diğer mahkumun çorbası vardı. Çünkü Dantes, bu tencerenin zindancının yemekleri dağıtmaya kendisinden ya da komşusundan başlamasına göre bazen tamamen dolu ya da yarı yarıya boş olduğunu fark etmişti. Bu tencerenin demir bir kulbu vardı. İşte Dantes'i heyecanlandıran ve karşılığında hayatının 10 yılını isteseler verebileceği şey bu demir kulptu. Zindancı bu tenceredeki çorbayı Dantes'in tabağına boşaltıyordu. Dantes çorbasını tahta bir kaşıkla içtikten sonra her gün kullandığı bu tabağı yıkıyordu. Akşam Dantes tabağını kapıyla masanın ortasına yere bıraktı. İçeri giren zindancının üzerine basmasıyla tabak paramparça oldu. Bu kez Dantes'e söyleyecek bir şey yoktu. Tabağı yere bırakmakla hata ettiği doğruydu ama zindancı da önüne bakmadığı için hatalı davranmıştı. Zindancı homurdanmakla yetindi. Ardından çorbayı boşaltabileceği bir şeyler aramak için etrafına bakındı. Dantes'in yemek için bu tabaktan başka bir şeyi yoktu. ''Tencereyi bırakın,'' dedi Dantes. ''Sabah yemeğimi getirdiğinizde onu alırsınız.'' Bu tavsiye, yukarı çıkıp aşağı inip tekrar yukarı çıkmasına gerek kalmayan zindancının tembelliğine hitap etti. Tencereyi bıraktı. Dantes sevinçle ürperdi. Bu kez çorbayı ve hapishane adetlerine göre çorbayla birlikte verilen eti aceleyle yedi. Zindancının fikrini değiştirip değiştirmeyeceğinden emin olmak için bir saat bekledikten sonra yatağının yerini değiştirdi. Tencerenin kulbunun ucunu çimentosu kazınmış kesme taş ile yandaki kum taşları arasına sokup manivele olarak kullanmaya başladı. Hafif bir salınım hisseden Dantes işlerin yolunda gittiğini anladı. Gerçekten de bir saat içinde yerinden sökülen taş ardında çapı 1,5 ayağı geçen bir boşluk bırakıyordu. Dantes özenle topladığı alçı parçalarını zindanın köşelerine götürdü. Grimtrak zemini testesinin parçalarından biriyle kazıdı ve alçının üstünü toprakla örttü. Ardından tesadüfün ya da daha doğrusu bilgece planının kendisine böylesine değerli bir alet kazandırdığı o geceden yararlanmak için coşkuyla kazmaya devam etti. Gün doğarken taşı deliğine yerleştirip yatağını duvara yanaştırdı ve yattı. Yemeği bir parça ekmekten ibaretti. Zindancı içeri girip ekmek parçasını masanın üzerine bıraktı. ''Bana başka bir tabak getirmediniz mi?'' diye sordu Dantes. ''Hayır,'' dedi zindancı. ''Testinizi kırdınız ve tabağınızı da kırmama neden oldunuz. Bütün mahkumlar bu kadar zarar verseydi yönetim bununla baş edemezdi. Size tencereyi bırakıyorum. Çorbanız onun içine konulacak. Böylece belki de eşyalarınızı kırmazsınız.'' Gözlerini yukarı kaldıran Dantes örtünün altındaki ellerini kavuşturdu. Kendisine kalan o demir parçası, yüreğinde Tanrı'ya karşı geçmiş yaşamındaki en büyük olaylar sırasında bile hissetmediği bir minnet duymasını sağladı. Ancak çalışmaya başladığından beri diğer mahkumun çalışmayı kestiğini fark etmişti. Olsun, bu işine son vermesi için bir neden değildi. Komşusu kendisine gelmiyorsa o komşusuna gidecekti. Bütün gün hiç ara vermeden çalıştı. Akşam yeni aleti sayesinde duvardan 10 avuçtan fazla kum taşı parçası, alçı ve çimento çıkarmıştı. Akşam zindancının gelme saatinde tencerenin bükülmüş kulbunu elinden geldiğince düzeltti ve onu her zamanki yerine bıraktı. Zindancı her günkü öğünü çorba ile eti ya da daha doğrusu o gün perhiz günü olduğundan çorba ile balığı tencereye boşalttı. Haftada 3 gün mahkumlara perhiz uygulanıyordu. Dantes uzun zamandır günleri saymayı bırakmış olmasaydı bu da zamanı bir hesaplama aracı olabilirdi. Çorbayı boşaltan zindancı gitti. Dantes bu kez komşusunun çalışmayı gerçekten bırakıp bırakmadığından emin olmak istiyordu. Kulak kabarttı. Her yan çalışmalara ara verilen o 3 günkü gibi sessizdi. Dantes içini çekti. Kuşkusuz komşusu ona güvenmiyordu. Yine de cesaretini kaybetmedi ve gece boyunca çalıştı. Ama 2-3 saatlik bir çalışmadan sonra bir engelle karşılaştı. Demir artık kazmıyor, düz bir yüzeyde kayıyordu. Eliyle engele dokunan Dantes bir kirişe ulaştığını anladı. Bu kiriş, Dantes'in kazmaya başladığı deliğin ortasından geçiyor, ilerlemeyi tamamen engelliyordu. Artık kirişin altını ya da üstünü kazmak gerekiyordu. Bahtsız genç adam böyle bir engelle karşılaşacağını hiç düşünmemişti. ''Ah Tanrım, Tanrım!'' diye haykırdı. ''Size onca dua etmiş beni duyduğunuzu ummuştum Tanrım. Beni özgürlükten, ölümün sükunetinden mahrum ettikten sonra hayata çağırdınız Tanrım. Burada umutsuzluk içinde ölmemem için bana merhamet edin.'' ''Kim aynı anda hem Tanrı'dan hem de umutsuzluktan söz ediyor?'' dedi. Adeta toprağın altından gelen ve boğuklaştığı için genç adamda mezardan çıkıyormuş izlenimi bırakan bir ses. Saçlarının diken diken olduğunu hisseden Edmund dizlerinin üzerinde geriledi. ''Ah!'' diye mırıldandı. ''Bir insanın konuştuğunu duyuyorum.'' Edmund 4-5 yıldır sadece zindancısıyla konuşuyordu ve bir mahkum için zindancı insan sayılmazdı. O meşe kapıya eklenmiş canlı bir kapıdan, demir parmaklıklara eklenmiş etten bir parmaklıktan ibaretti. ''Tanrı adına!'' diye haykırdı Dantes. ''Siz konuştunuz. Sesiniz beni ürkütse de konuşmaya devam edin. Kimsiniz?'' ''Asıl siz kimsiniz?'' diye sordu ses. ''Bahtsız bir mahkum.'' dedi yanıt vermekte güçlük çekmeyen Dantes. ''Hangi ülkeden?'' ''Fransa.'' ''İsminiz?'' ''Edmund Dantes.'' ''Mesleğiniz?'' ''Denizci.'' ''Ne zamandır buradasınız?'' ''28 Şubat 1815'ten beri.'' ''Suçunuz?'' ''Ben masumum.'' ''Ama sizi neyle suçladılar?'' ''İmparatorun geri dönüşü sırasında casusluk yapmakla.'' ''Nasıl? İmparatorun geri dönüşü. İmparator tahtta değil mi?'' 1814'te Fontainebleau'da tahttan çekildi ve Elbe Adası'na sürgüne gönderildi. ''Peki ya siz bütün bunları bilmediğinize göre ne zamandan beri buradasınız?'' ''1811'den beri.'' Dante sürperdi. Bu adam kendisinden 4 yıl önce hapse girmişti. ''Tamam artık kazmayın.'' dedi ses aceleyle. ''Bana sadece açtığınız oyuğun yüksekliğini söyleyin. Zemin hizasında.'' ''Nerede saklanıyorsunuz?'' ''Yatağımın arkasında.'' ''Zindana atıldığınızdan beri yatağınızın yerini değiştirdiler mi?'' ''Asla.'' ''Odanız nereye açılıyor?'' ''Bir koridora.'' ''Ya koridor?'' ''Bir avluya.'' ''Çok yazık.'' diye mırıldandı ses. ''Ah tanrım, neden öyle dediniz?'' diye haykırdı Dantes. ''Çünkü yanılmışım. Çizimlerimdeki sapma beni başka bir istikamete yöneltti. Pergelimin olmaması beni mahvetti.'' Planımdaki hatalı bir çizgi 15 ayağa tekabül etti. Kazdığınız duvarı kalenin duvarı sandım. Ama denize mi ulaşacaktınız? İstediğim buydu. Ya başarsaydınız? Kendimi denize atıp If Şatosu yakınlarındaki Dame ya da Tibolen Adası'na hatta belki de kıyıya çıkacak böylece kurtulmuş olacaktım. Oraya kadar yüzebilecek miydiniz? Tanrı bana bu gücü verecekti ama şimdi her şey bitti. Her şey mi? Evet, açtığınız oyuğu dikkatlice geri kapayın. Artık çalışmayın, hiçbir şeyle uğraşmayın ve benden haber bekleyin. En azından bana kim olduğunuzu söyleyin. Ben 27 numarayım. Demek bana güvenmiyorsunuz öyle mi? Diye sordu Dantes. Dantes acı bir gülüşün kirişi delip kendine doğru yükseldiğini duyar gibi oldu. Ah, ben inançlı bir Hristiyanım diye haykırdı içgüdüsel olarak bu adamın kendisini terk etmek istediğini tahmin ederek. Gerçeğin küçük bir kırıntısını bile sizin ve benim cellatlarımıza belli etmektense kendimi öldürmeyi tercih edeceğime dair İsa üzerine yemin ederim. Ama Tanrı adına beni varlığınızdan, sesinizden yoksun bırakmayın. Yoksa gücüm tükendiği için size yemin ederim ki kafamı duvarlara vurarak parçalayacağım ve ölümümden dolayı vicdan azabı çekeceksiniz. Kaç yaşındasınız? Sesiniz genç bir adamınkine benziyor. Yaşımı bilmiyorum çünkü buraya geldiğimden beri günleri tam saymadım. Tek bildiğim, tutuklandığım 15 Şubat 1815 tarihinde 19 yaşında olduğum. ''Daha 26 yaşında bile sayılmazsınız.'' diye mırıldandı ses. ''Yok canım, o yaşta hain olunmaz.'' ''Ah hayır hayır, size yemin ederim.'' diye tekrarladı Dantes. ''Size daha önce de söyledim ve tekrar söylüyorum. Size ihanet etmektense kendimi parça parça kesmeyi tercih ederim.'' ''Benimle konuşmakla, bana yalvarmakla iyi ettiniz çünkü başka bir plan hazırlayıp sizden uzak duracaktım. Ama yaşınız bana güven veriyor. Sizinle yeniden buluşacağım. Beni bekleyin.'' ''Ne zaman?'' ''Şansımı hesaplamam lazım. İşaretimi bekleyin.'' ''Ama beni terk etmeyeceksiniz. Beni tek başıma bırakmayacaksınız. Bana geleceksiniz ya da size gelmeme izin vereceksiniz. Öyle değil mi? Birlikte kaçacağız. Kaçamazsak konuşacağız. Siz kendi sevdiklerinizden söz edeceksiniz. Ben kendi sevdiklerimden.'' Sevdiğiniz biri olmalı. Bu dünyada yapayalnızım. O zaman beni seveceksiniz. Gençseniz arkadaşınız, yaşlıysanız oğlunuz olacağım. Hala yaşıyorsa 70 yaşında bir babam var. Sadece onu ve Mercedes adında genç bir kızı seviyorum. Babam beni unutmaz, bundan eminim. Ama sevdiğim kızın beni hala düşünüp düşünmediğini Tanrı bilir. Sizi babam gibi seveceğim. Peki o halde, yarın görüşmek üzere, dedi mahkum. Bu birkaç sözcük Dantes'i ikna eden bir vurguyla söylenmişti. O da başka bir şey istemiyordu. Ayağa kalktı. Duvardan söktüğü kırıntıları her zaman gösterdiği özenle ortadan kaldırdıktan sonra yatağını duvara doğru itti. Dantes o andan itibaren kendini mutluluğun kollarına bıraktı. Artık kesinlikle yalnız kalmayacak, hatta belki de özgürlüğüne kavuşacaktı. En kötü ihtimalle mahkum olarak kalmaya devam ederse bir arkadaşı olacaktı ve paylaşılan tutsaklık yarı tutsaklığa dönüşecekti. Ortak yakınmalar adeta dualara benzer. İki kişinin ettiği dualar Tanrı'ya minnet duymak anlamına gelir. Yüreği sevinçle çarpan Dantes gün boyunca zindanını turladı. Bu sevinç ara sıra soluğunu kesiyor, eliyle göğsüne bastırarak yatağına oturuyordu. Koridordan gelen en ufak gürültüde kapıya sıçrıyordu. Bir iki kez hiç tanımadığı ama şimdiden bir dostu gibi sevdiği o adamı kendisinden ayıracakları endişesini yaşadı. Bunun üzerine kararını verdi. Zindancı yatağını kenara çekip oyağa bakmak için eğildiğinde testisini üzerine koyduğu döşeme taşıyla kafasını parçalayacaktı. Onu ölüme mahkum edeceklerdi. Bunu iyi biliyordu. Ama o mucizevi gürültünün kendisini yeniden hayata döndürdüğü anda zaten sıkıntı ve umutsuzluktan ölmek üzere değil miydi? Akşam zindancı geldiğinde Dantes yatağının üzerindeydi. Oradan tamamlanmamış deliğin görüntüsünü daha iyi kapayacağını düşünüyordu. Kuşkusuz bu can sıkıcı ziyaretçiye garip bakışlar yöneltmişti. Çünkü adam ona ''Vay canına, yeniden mi deliriyorsunuz?'' diye sordu. Dantes hiç yanıt vermedi. Heyecanının sesine yansıyıp kendini ele vermesinden korkuyordu. Zindancı başını iki yana sallayarak dışarı çıktı. Gece olduğunda Dantes komşusunun sessizlikten ve karanlıktan yararlanarak kendisiyle sohbet edeceğini sansa da yanılıyordu. Gece hararetli bekleyişine hiçbir gürültünün yanıt vermemesiyle geçip gitti. Ama ertesi gün sabah denetiminden sonra yatağını duvarın kenarından çekerken duvara eşit aralıklarla üç kere vurulduğunu duydu ve dizlerinin üzerine çöktü. ''Siz misiniz?'' dedi. ''Ben buradayım.'' ''Zindancınız gitti mi?'' ''Evet,'' diye yanıtladı Dantes. ''Akşam geri gelecek. 12 saat özgürüz.'' ''Gelebilir miyim?'' ''Ah evet, evet, hiç gecikmeden. Hemen şimdi size yalvarırım.'' Beline kadar oyukta kaybolan Dantes, destek aldığı toprak parçasının ellerinin altında çöktüğünü fark etti. Kendini geriye attı. O sırada bir taş ve toprak kütlesi kendi kazdığı oyuğun altında açılan bir deliğe düştü. Ardından derinliği ölçemediği o karanlık deliğin dibinde bir kafanın, omuzların ve nihayet oyuktan çevik bir hamleyle çıkan bir adamın belirdiğini gördü.